Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün biraz da bu depremin hasarı nasıl, seçimlere de bağlı olarak nasıl karşılanacak, bunun üzerinde bir genel duralım diye konuşmuştuk. Yani evet. Özellikle Birleşmiş Milletler'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'de yol açtığı ve açacağı, devamında getirileceği maddi hasarın 100 milyar doları aşacağı gibi çok büyük bir tahmini var. Yani daha doğrusu büyük bir miktar tahmin, dev bir miktar. Ve bunu nasıl ya seçimlerden sonra nasıl karşılanabileceği konusunda büyük bir ekonomik zorluk da meydana getirip getirmeyeceğini, biraz bunları konuşmak istedik. Bir de ekoloji örgütlerinden de bir çağrı vardı. Deprem imarı kararnamesi çıkarıldı. Buna karşı ortak mücadele edin demişlerdi. Çünkü Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na olağanüstü yetkiler veren ve her türlü kamusal denetim için itiraz yollarını kapatan bir kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı. Yani nasıl bir ekonomik uygulama olacak, olabilir diye de seninle konuşmak istedik.
Vallahi şimdi bu ikinciyi, bu ayrıntıda senden duyuyorum.
Evet.
Başlamakta yarar var. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sistemi, ucubi sistem nasıl bu kadar yetki verebiliyor ve tek adamın kararlarına bırakabiliyor? Hayret verici bir şey. Ve bundan hani seçimlerde iktidar değişebilir. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı değişebilir. İktidar ne kadar değişecek onu bilmiyorum. Çünkü parlamentoda Millet İttifakı adayı kazansa bile Cumhurbaşkanlığı, ki artık Kemal Kılıçdaroğlu aday resmen, parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek mi? Ya da en azından HDP inşallah seçimlere katılabilir ve gene meclise 60 civarında milletvekili sokarsa en azından HDP ile birlikte bir çoğunluk sağlayabilecek. O zaman anayasayı yalnız değiştirecek tabii referandum hiç olmazsa çoğunluğu. O da biliyorsun 361-600 milletvekili var. 360'ın üzerinde şey sağlamak lazım. Bu çok da kolay gözükmüyor en azından şimdilik. Dolayısıyla bu sistemle yaşanacak, ama şunu umut edebiliriz: bu kararnameyi yeni Cumhurbaşkanı'nda aynı yetkilerle donanacağına göre inşallah Kemal Kılıçdaroğlu kazanır ve bir an önce bu kararnameyi iptal edip yerine parlamentoda tartışılacak. Hem çevreye, hem yani şeyler de yok. Hani Allah muhafaza Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilecek olsa, bu 100 milyar dolar işte şeyin tahmini, en az Birleşmiş Milletler'in bunu da kimlere, yani nereye harcanacak, kimler yapacak, ihale, malum kamu ihalelerinin ne hale geldiğini hele bu kararnameden sonra. Yani kabus, başka bir kabus. Neyse, yani bu,
evet, yani
başka ne var bilmiyorum yani. Sen ne düşünüyorsun, siz ne düşünüyorsunuz?
Yani şey, tabii bu 25 ekolojik örgüt bir arada bir açıklama yaptı. Oldukça yüksek sayıda, bütün Türkiye'nin her bir tarafında, Adana'dan Van'a kadar uzanan, yani İzmir'de var işin içinde, Kuşadası da var, Muğla'da var, yani Samandağ'da var deprem bölgesinde. Yani şeyi söylüyorlar, deprem bölgesindeki bütün illerde orman ve mera alanları herhangi bir engelle karşılaşılmadan yapılaşmaya açılırsa bu tam bir yıkım olur. Su havzalarında, korunan alanlarda, tarım alanlarında iskan olmayacağı gibi taşlık, kayalık, verimsiz ormanlar gibi biyolojik çeşitlilik için son derece önemli habitatları da topyekun yok sayıyor diye bir kararnameden bahsediyorlar. Bu miktarların büyüklüğü bir yana, bir de olayın yıkıcılığı, büyüklüğü de çok.
Yani bu tam bir işte ancak diktatörlük rejimlerinde mutlak iktidara sahip diktatörün ülkesinde olacak şeyler bunlar. Yani bir kez daha gösteriyor ki hakikaten 14 Mayıs'ta artık herhalde olacak bu kesin gibi, bilmiyorum. Gene son dakikada şapkadan bir tavşan çıkar mı? Yani en geç 18'inde herhalde Haziran'da olacak. Neyse yani artık seçim olacak. Yani tek umut hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na düşen artık aday olarak bir görev var. Yani ilk söyleyeceği şeylerden biri, seçim kampanyasında ilk vaat edeceği şeylerden biri, bu kararnameyi gelir gelmez iptal edeceğini ve başka türlü yani bir yöntemle yeniden hasarın şeyi, yeniden inşa diyelim, o bölgede yeniden inşayı, kurallarını, hangi kurallar izlenecek, ne olacak, buna dair esaslı bir program ilan etmesi lazım. Herhalde yapacaktır. Yani bu kararnameye evet, karşı Millet İttifakı partilerinden henüz büyük tepki gelmedi anladığım kadarıyla.
Evet, gelmedi. Bugün ayrıca da Açık Radyo'da saat 12'de bu 25 ekoloji örgütünün temsilcileriyle bir program yapılacağını da belirtmek isteriz yani. Altın ya saatler özel yayın.
Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmalılar. Tabii HDP de tavır aldı. Yani parlamentoda bu imar yeniden inşaya dair destek vereceğini onlar da görüşlerini açıklamalılar. Ama bence bugün yapacağınız programda da valla bunu hatırlatın yani.
Evet, Altın Saatler başka programında özel yayında arkadaşlarımız hatırlatırlar eminim.
Şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın kararından döndüremeyeceği açık.
Evet, yani inanılmaz bir bilançolar çıkıyor. Yani 100 milyar dolar da.
Evet, yani şimdi oraya gelirsek.
Büyük bir miktar. Evet.
Yani belki dinleyicilere şunu hatırlatmakta yarar var. Türkiye'nin dolarla milli geliri 900 milyar dolar. Aşağı yukarı.
Evet, bunun %10'u ya.
Yani biraz daha %10. Şimdi bu bir yılda zaten yeniden inşa mümkün değil. Ama ne kadar hızlı yapılabilirse tabii o kadar iyi. Çünkü insanlar orada, milyonlarca insan korkunç bir vaziyette. Bunlar iki yıl, hadi diyelim hiç olmazsa iki yılda, çünkü barınaklarda yaşıyorlar resmen. Bir kısmı da terk etti, parası olan şeylere gitti, civar kentlere. Bu arada şey de söyleyeyim, inanılmaz yani Ankara'da şey kira, İstanbul İzmir'de de var ama Ankara'da %20'ye yakın bir şey var. %18 Ocak'tan Şubat'a kira fiyatlarında, yani piyasa kira fiyatlarından söz ediyorum tabii, %20'ye yakın artış var bir ayda. Neyse, o işin başka bir tarafı.
Evet, ama bir de şeyi de ekleyeyim izninle. Yani daha önce, iki hafta önce yaptığımız programda konuğumuz olan Ozan Bakış profesörün de söylediği gibi, bir de göç edenlerin dönmek gibi bir niyeti yok. Yani dönecek bir halleri
de yok. Yani bu travma psikolojisiyle tabii ki şu anda öyle düşünüyorlar ama bir kısmı yeni geldikleri yerlerde işte iş bulurlarsa, yeterince gelir elde edebilirlerse belki orada yeniden bir yaşam kuracaklar. O da ayrı bir konu. Yani hasar derken şimdi konutların, yıkılan konutların, işte diğer dükkanların, iş yerlerinin vesaire inşası bu 100 milyar dolar. Bir de beşeri sermaye hasarı var. O ayrı bir konu. Onu da ayrıca konuşmak lazım.
Evet.
Ama sonuçta bu 100 milyar dolar dediğim gibi yani 2 yılda hani yeniden inşa planlansa %5 milli gelir her yıl. Şimdi bu korkunç bir rakam, %5. Bunun bir kere içeride böyle bir kaynak yok. Yani net Türkiye'nin iç tasarrufları bunun için yeterli. Hükümetin bütçesi de işte %30 civarındadır milli gelirin. %5'i neyle karşılayacak, vergi mi solacak yeniden? Mümkün değil, kime solacak vergiyi? Dolayısıyla içeride böyle bir imkan yok. Belli ki dışarıdan kaynak sağlanacak. Şimdi dışarıdan bu kaynak sağlanacak dediği zaman kimse parayı da bedava vermez. Yani dışarıda şey toplamaya kalkamazsın. Değil mi? Yardım, destek, bedava. Bu sonuçta evet, çok uzun vadeli ve düşük faizli kredi gerektiriyor. 50 milyar her yıl üstüne ilave 50 milyar bir kredi alacaksın. Dolar. Yani zaten Türkiye'nin borçlarının neredeyse bu üçte biri falan herhalde dış borcunun. Yani 2 yıl dedim, şimdi 2 yılda hesabı yapınca görüyorsun ki bu 2 yılda da kolay kolay mümkün değil bu kadar krediyi almak. Ama neyse, bu rakamlardan gidecek olursak, şimdi bu hadi diyelim 50 milyarı uzun vadeli verecek, uluslararası finans piyasasında zor da şeylerden aldım diyelim. Dünya Bankası, o kadar para onda da yok, çıkartamaz da. Akla IMF geliyor. Aslında IMF'le bir belki anlaşma yapmak iki açıdan. Şimdi IMF deyince tabii insanlar alerji duyuyor Türkiye'de, ama ben katılmadım hiçbir zaman buna. IMF'den tabii elde edilebilir.
Uluslararası para fonundan bahsediyoruz değil mi? IMF.
Tabii ki bu IMF, International Monetary, aynen uluslararası para fonundan bahsediyoruz. Şimdi bunlar tabii şeyin cevaplaması gereken sorular şu anda. Millet İttifakı'nın ve bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında nasıl bir yeniden inşa şeyi düşünüyorlar, stratejisi düşünüyorlar, bir plan düşünüyorlar. Ve en önemlisi de bu kadar muazzam bir dış kaynağı, hadi dışarıdan bir kısmını içeriden yarattın ama ne kadarını yaratabilirsin yani. Nereden baksan 35-40 milyar her yıl dışarıdan para bulacaksın. Bunu da uluslararası finans piyasasından hadi bir kısmını bulabilir misin? Orada karşına faiz çıkacak. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la muhafaza yeniden seçilecek olursa şeyler belli. CDS şey kaç, 500 küsur bas puandı. Neyse, bu altılı masa krizi bitince biraz düşmüş, azalmış. Bu bile bir olumlu işaret. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak olursa belli ki en azından bir kere risk primi Türkiye'nin ciddi ölçüde düşecek. Çünkü yeniden bir güven gelecek. Çünkü biliyoruz yani dışarıdaki kurumlar şeyin altılı masanın ekonomik programını destekliyorlar. Yani bunun aklı başında makul bir program ve gerçekleştirilebilir bir program olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla faizler de ciddi ölçüde düşer, ama ne olursa olsun %3, 4, 5 ile dışarıdan para bulmak bu maliyeti iyice arttırır. Yani o bakımdan mutlaka Dünya Bankası gibi, Uluslararası Para Fonu gibi şeylerden, kurumlardan uzun vadeli ve düşük faizli kredi bulunması lazım. Bunun başka yolu yok. Şimdi bu, bir de bu acil. Yani Millet İttifakı gayri resmi bir şekilde en azından bence temas kurmalı bu kurumlarla. Yani biz iktidara geldik, Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Ortada muazzam bir şey var, hasar var. Yılda şu kadar milyar dolar finansman ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu finansmanı siz karşılayabilir misiniz? Ne koşullarda karşılarsınız? Yani kazanıldığı takdirde seçim yapılacak, resmi müzakerelerin de hani şimdiden gayri resmi olarak başlatılması lazım.
Evet, bu da çok önemli bu, tabii. Yani kolay, evet, hemen halledilebilecek bir iş değil.
Aciliyet inanılır gibi değil. Şimdi seçimlere kadar zaten hani iki turda da olsa büyük ihtimal Mayıs sonu seçildi. Bugünden Mayıs'a nereden baksan değil mi? Bir buçuk, minimum bir buçuk ay var. Hatta biraz daha fazla var. Yine ne yerleştim bilmem iki. Yani insanların 24 saate tahammülü yok. Onun için bilemiyorum yani. Şimdi top hakikaten artık şey de hallolduğuna göre bu aday meselesi. Bir de tabii kendi programlarını da belki gözden geçirmeleri lazım. Uzun lafın kısası, bence bir bu kararname meselesi çok önemli. Buna acilen bir tepki göstermeleri lazım ve bir alternatif sunması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü edilen işte yeni imar, her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veren kararname. İki, bu yeniden inşanın bir şeyini, finansmanı nasıl sağlanacak ve hangi kurallarla ne hızla yapılabilecek? Yani umarım şu anda en azından kurmayları buna çalışıyorlardır. Bundan daha acil bir seçim kampanyasında da bu hayati.
Evet evet, aynen öyle. Bir de işin garip tarafı şey de var Seyfettin, başka projeler de var. Hadi hiç şeyden bahsetmeyeyim, Kanal İstanbul gibi son derece tuhaf bir projenin hala gündemde tutulmasından bahsetmeyeyim.
Neyi gündemde tutuluyor, kanal mı?
Kanal İstanbul, yani hala bundan vazgeçeceğine dair hiçbir şey yok. Ama bir de Antalya'nın Kemer ilçesinde mesela birinci derecede sit bölgesindeki antik Faselis kentine yapılmak istenen inşaatlar var. Yeni çıktı bu da. Yeşil Gazete çok sık yazıyor. Yani bayağı skandal niteliğinde yasa dışı inşaat sürdüğünü, yasa dışı inşaatın ve halkın ayakta olduğunu, suç duyurusu ve koruma kuruluna başvuru yapıldığını yazıyordu Yeşil Gazete'de. Ama Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunmuşlar. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri inşaatı üstlenen bir Safa Restorasyon Sanayi Anonim Şirketi Ticaret Limited soruşturma başlatılmasını istenmiş hakkında, yasal yaptırım. Yani yüzlerce şezlong, mescitler, ofisler, otoparklar yapılacakmış Faselis antik kentinin. Yani akıl alır iş değil yani.
Dikkatler şimdi tabii deprem ve seçim üzerinde. Bu arada ne kadar etrafta.
Evet yani gülüyoruz ama hakikaten dehşet.
Gayri yasal iş yapılabilirse yapalım diyorlar herhalde. Yani bunların daha başka örneklerini yıllar önce de çok yaşadık. Yalnız bu Kanal İstanbul'dan uzun süredir ben de o dikkatimi çekmişti. Artık hiç telaffuz etmiyordu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Herhalde dedim bunu yapamayacağını gördü bu dönemde. İşte ben depremden önce bunu düşünüyordum.
Evet, bir açıklama gelmedi.
Seçimleri kazanırsa bundan vazgeçmez. Galiba en azından depremin maliyetini düşündüğü zaman herhalde bu işe artık kolay kolay kalkışılmaz. Hani zaten Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa konu kapanacak da, hani ne bileyim ben, olur da bir şey olursa gene bir az ihtimal veriyorum ama sıfır ihtimal de veremiyorum. Yeniden bu iktidar devam edecek olursa tabii bilmiyorum. Yani yeniden devam edecek olursa tabii şu da var. Bu biraz önce çizdiğim tabloyu gerçekten, yani hem dışarıdan o kurumlardan, bir kere IMF'e kesin gidemez. Gitmez çünkü kapattı o kapıyı. Dünya Bankası'ndan tabii almaya çalışabilir mi? Dünya Bankası bu kadar parayı veremez. Uluslararası finans piyasasında da biraz önce sözünü ettiğim CDS'ler işte 500-600 bas puana yakın, herhalde tekrardan 708 bas puanlara çıkar. Oradan da zaten imkanı yok, finanse edemezsin. Yani astarı yüzünden pahalıya mal olur. Şimdi tabii bu kredi meredi diyoruz, bilmem ne bulduk, fakat nasıl bir düzen kuracaklar onu da bilmiyoruz. Yani bunu belli ki kendileri nasıl isterse, nasıl düşünüyorlarsa öyle yapacaklar. Bu kararname onu gösteriyor. Yani çünkü söylemeye çalışıyorum. Orada konutları yaptım da kime hangi konutu vereceksin? Ne maliyetle vereceksin? Yüzde kaçını kamu karşılayacak? Ne kadarını konut sahiplerinden isteyeceksin? Onlar çok büyük, şimdiki öyle bir darbe yediler ki yani tasarrufları da gitti, bütün servetleri önemli bir bölümünün gitti. Onlara kredi verilmesi lazım faizsiz. Yani bu işin aslında finansal şeyi bu 50 milyar, 100 milyar diyor Birleşmiş Milletler. Hani yılda 50 milyar dolar dedik, 2 yılda halledilebilirse. Bunun bir de içeride borçlanmaya da ister istemez yol açacak. Yoksa nasıl adaleti sağlayacaksın?
Evet, belki bir de buna şeyi de ilave etmek gerekir Seyfettin. Yani pek çok dava da açılacaktır. Özellikle işte mesela Kıbrıslı genç sporcuların hayatlarını kaybettikleri bir otel faciasında. Evet. Depremde. Onların da takip edeceğiz diyorlar. Yani gencecik çocuklar yok olup gittiler ve binanın hatalı olduğu da planlandığı da ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi bunların sayısız dava da açılacak bu konuda. Bunların da finansmanı söz konusu olması lazım tabii. Devletler.
Ama bunu tabii o müteahhiti onu yapanı bulabilirsen ve hala parasını evet. yerlere götürmediyse ancak tazmin edebilirsin. Tabii çok haklısın. Yani devlet bütçesi üzerinde muazzam bir şimdilik yük çıktı ortaya. Çünkü belli ki bunu dışarıdan borçla aldın diye, paraları buldun diyelim. Bunun önemli bir kısmını herhalde ister istemez devlet üstlenecek.
Evet, onu kastettim.
Çünkü, ben bütün de, bu evet. yeniden inşanın maliyetine konutlarını kaybeden, konutları yıkılan, şu anda barakalarda yaşayan insanlara yükleyemezsin. Hani bunlarda zaten şu anda para yok da hani çok uzun vadeli borçlandırmaya da kalkamazsın onları. İster istemez önemli bir kısmını devlet üstlenecek. Bunu üstlenirken biraz önce sözünü ettiğim şey de çok önemli. Yani kime ne kadar destek vereceksin? Uzun lafın kısası.
Evet, yani bu Grand Isias'tı galiba otelin adı.
Üstlendiği zaman bütçenin yani kamu borcu vesaire çok ciddi artışlar kaydedecek. Bunun tabii bir sürü yan olumsuz etkisi de var. Çünkü düşüktü kamu borcu. Bu önemli kozlarından biriydi Türkiye ekonomisinin. Yani yegane hatta kozu kalmıştı. Son yıllarda biraz artıştaydı tabii ama şimdi bunlarda çok ciddi artışlar ortaya çıkacak. Artı bunların finansmanını dediğim gibi düşük faizle en azından bu borçlanmayı yapabilmen lazım. Bu da başka bir meydan okuma sorun. Ama diyelim ki bunları yeni iktidar üstesinden geldi. Ama bu ister istemez başka harcamalardan kısıntı yapacaksın. Çünkü ya vergiyle devlet bu borcu geri ödeyecek ekstra vergiyle. Şimdi orada da dolayısıyla vergi reformu zaten bunu vaat etmişti şey. Millet İttifakı'nın ekonomi programında var. Yani daha adil bir vergi düzeni. Özellikle bu vergi kaçağı vesaire. Bu şeyler de önemli. Şimdi dünyanın parasını veriyor bütçeden. Bu yaptığı işte yap işlet devlet hikayelerinden. Dolarla da garanti verdi, yolcu garantisi verdi, dolarla fiyat garantisi, miktar yolcu garantisi, dünyanın parasını ödüyorlar. Bilmiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en önemli vaatlerinden biriydi. Ben bunları yeniden gözden geçireceğim, ödemeyeceğim bu paraları. En azından bilmiyorum, belki de kesinti yapacak, o da kolay değil. Şimdi bunlardan belki biraz tasarruf sağlarsın ama sonunda iş geliyor, dayanıyor bazı kamu harcamalarından. Kısıntıya gideceksin. Herhalde eğitimden gidemezsin, sağlıktan gidemezsin. Değil mi? Zaten doğru düz onların çok öyle bütçeleri yok. Nereden kısıntıya gideceksin? Vallahi bilmiyorum. Savunma harcamalarından kısıntıya gitsinler.
Çok bunu ileriki programlarda daha derinlemesine de konuşmaya devam etmemiz gerektiği anlaşılıyor. Yani tek bir not süreyi de bitirdik ama tek bir not koyayım, bu Grand Isias otelinde müthiş bir facia yaşandı. Onun da finansmanı hatta kaçak 8. katında kaçak olduğu ortaya çıkmış. Ama asıl önemli olan kamu bankası finanse etmiş. Kamuya ait Kalkınma Yatırım Bankası'nın sağladığı krediyle yapılmış. Mesela şimdi bunlar ne olacak? Onları da ayrıca konuşmamız gerekecek.
Peki. Yani biz konuşalım tabii Ömer de. Şimdi Millet İttifakı'nın hem ittifak olarak hem de bizzat adayının, Cumhurbaşkanı adayının bu konularda bir an önce aralarında konuşup nasıl bir alternatif sunacaklar, hesaplar nasıl sorulacak, yeniden inşa nasıl finanse edilecek, nasıl bir düzen kurulacak, kamu desteği ne olacak, kimden ne kadar evin taşın altına koyması istenecek. Ya bunlara dair acilen bir şey.
Aynen bunlar. Bir program, aynen.
Program oluşturmaları lazım. Bu
evet.
Yok, daha önce ilan ettikleri şey de yok tabii. Deprem ondan sonra oldu. Şimdi esas evet, bence evet. Büyük bir ihtiyaç var buna, bu programa.
Aynen öyle. Bunu konuşmaya devam edeceğiz yoğun bir şekilde senle ve diğer arkadaşlarımıza. Çok teşekkürler.
Yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere. Şey.